Ayrım 11, Medusa Darbesi, Robert Ludlum, Sayfa 112. 10. Bölüm. Liang duvara kurşunlar saplanırken "Ayya!" diye bağırarak telefonun yanına büzüldü. David Çinli'nin üstüne saldırarak çekmiş olduğu av bıçağını onun çenesine dayadı. "Yapmayın! Bana hemen aradığın numarayı ver. Bana bunu yapmayın ne olur. İnanın bunun bir tuzak olduğunu bilmiyordum." Yüzünden terler akan Webb kesik kesik soluyordu. "Bu tuzak benim için kurulmadı Liang, tuzak senin içindi."
"Benim için mi? Çıldırmışsınız siz. Neden benim için olsun?"
"Çünkü burada olduğumu biliyorsun artık. Beni gördün, benimle konuştun, telefonu da açtın. Artık seni istemiyorlar."
"Ama neden?"
"Sana bir telefon numarası verildi, sen de işini gördün. Onlar ortada bir iz kalmasını istemiyorlar."
"Bu bir şeyi açıklamıyor."
"Belki adım açıklar, adım Jason Bourne." "Aman tanrım!" diye fısıldayan Liang'ın yüzü kireç gibi olmuştu. Webb devam etti, "Sen bir iz sayılırsın, onun için silmek gerekiyor tabii."
"Çinli olamaz!" diye mırıldandı. "Olamaz, ben kimseyi tanımıyorum. Bana sadece bir numara verildi. Yeni Dünya Merkezi'ne şimdilik bir telefon konulmuş, boş bir büroyu arayacaktım. Lütfen, numara 34401, ne olur beni öldürmeyin Bay Bourne. Kendi tanrınızın başı için beni öldürmeyin."
"Bu tuzağı benim için kurduklarını düşünseydim şimdiye kadar çoktan gırtlağını keserdim. Yeni Dünya Merkezi hemen üzerimizde kalıyor değil mi?"
"Evet."
Liang titredi, gözlerini David'den alamıyordu. Sonra gözlerini sıkıca yumdu. Yaşlar yanaklarından süzülüyordu.
"Ben sizi hiç görmedim. Tanrılar üstüne yemin ederim görmedim."
Webb etrafına baktı. Silahlar patlayınca kendilerini yere atan, gizlenmeye çalışan kimseler doğruluyor kalkıyorlardı. Korkan otelciye baktı. "Senden buradan telefon etmen istendi değil mi?"
"Evet efendim."
"Neden? Sana bir neden gösterdiler mi? Tanrı aşkına gözlerini aç."
"Evet efendim." Liang gözlerini açtıysa da ona bakamadı. "Onlar 690 numaralı daireye gelecek müşteriye güvenmediklerini söylediler. Onun tehlikeli olabileceğini, kendisini gözetlememi istediler Bay Bourne." "Hayır, bunu söylemedim. Bay Cruet, gün boyunca size ulaşmaya çalıştım. Onlar durmadan beni arıyor. Ne zaman buraya gelip haberi vereceğimi soruyorlardı. Ben de her seferinde gelmediğinizi söyledim. Başka ne yapabilirdim? Sizi uyarmak için aradım. Bu belli değil mi efendim?"
"Belli olan tek şey senin ahmaklığın. Beceremediğin işe neden kalkıştın?"
"Para yüzünden efendim. Ben Kuomintang'da Chiang'ın yanındaydım. Karım, iki oğlum, üç kızım var. Kendimi kurtarmam gerekiyor. Geçmişimizi araştırıp bizi suçluyorlar ve dava etmeye, karşı gelmeye de olanak yok. Ben okumuş bir insanım efendim. Fudan Üniversitesi'nde sınıf ikincisiydim. Şangay'da kendi otelim vardı. Ama bunların hiç anlamı yok artık. Beijing'e burasını aldığı zaman ben de ailem de ölecek. Siz de zaten ölmüş olduğumu söylüyorsunuz. Ben ne yapabilirim?"
David McAllister gittikten sonra Mary'nin kendisine söylediği sözleri anımsadı. "Pekin, Beijing koloniye dokunmayacak. Bir tek şeyi değiştirmeyecek ama fanatikler başa gelirse başka."
"Onların hepsi deli efendim, onları tanımıyorsunuz."
"Belki öyle ama sizden bazılarını tanıyorum. Açıkçasını istersen tanımamayı yeğlerdim." David Salisbury kemerine baktı. "Sen insan değil, bir domuzsun. Kuomintang'dan Liang sana izin verdikleri sürece yaşamaya bak. Bu umurumda bile değil." Ve usulca doğruldu. Yukarıda solda bir cismin parladığı pencereye baktı. Jason Bourne'un gözünden hiçbir şey kaçmazdı. Orada hareket yoktu. David telaşla kemerden geçen insanların arasına karıştı. Nathan yolundaki bir telefon kulübesinden o numarayı aradı. Bir erkek sesi "Vay!" dedi. "Ben Bourne, İngilizce konuşacağım. Karım nerede?"
"Söylendiğine göre dilimizi tüm lehçeleriyle biliyormuşsun."
"O eskidendi. Her şeyin iyi anlaşılmasını istiyorum. Karım nerede?"
"Sana bu numarayı Liang mı verdi?"
"Başka çaresi yoktu."
"Öyleyse o öldü."
"Ne yapacağınız umurumda değil ama yerinizde olsam onu öldürmeden önce iyi düşünürdüm."
"Neden? O bir solucandan daha aşağılık bir yaratıktır."
"Çünkü bu iş için bir budalayı seçmişsiniz. Daha da kötüsü o bir korkak. Pek çok kimseyle konuşmuş. Santral onun birkaç dakikada bir beni aradığını söyledi."
"Seni mi arıyordu?"
"Ben bu sabah geldim. Karım nerede?"
"Liang yalan söyledi."
O dairede kalmamı beklemiyordunuz değil mi? Bana başka oda vermesini sağladım. Bizim konuştuğumuzu, tartıştığımızı belki yarım düzine otel katibi gördü. Onu öldürürseniz hiç istemediğiniz söylentiler çıkacaktır. Polis de ortadan kaybolan zengin bir Amerikalıyı arayacaktır.
Çinli pantolonu kirlendi dedi. Belki bu kadarı yeter.
Bence yeter. Şimdi karım nerede?
Bunu bana söylemediler. Daha fazla bilgisi olan başkalarıyla buluşacaksın. Seni arayacağız. Oda numaran kaç?
Ben ararım. Sana 15 dakika veriyorum.
Bana emir mi veriyorsun?
Senin nerede, hangi odada, hangi pencerede olduğunu biliyorum. Tüfek kullanmasını da pek bilmiyorsun. Namluyu gizlemeliydin. Güneşte parlamamalıydı. 30 saniye sonra kapının önünde olabilirim. Sen nerede olduğunu bilemezsin ve o telefonun başından da ayrılamazsın.
Sana inanmıyorum.
Öyleyse bir dene. Şu anda sen beni gözetlemiyorsun. Seni gözetleyen benim. 15 dakikam var. Sonra arayıp karımla konuşmak isteyeceğim.
Karım burada değil.
Karımın orada olduğundan emin olsaydın çoktan ölmüştün. Başını kesip pencereden limandaki diğer çöplerin yanına atardım. Taypanına aslında var olmayan Yao Ming'e sor.
Korkan Çinli, karını ben ortaya çıkaramam ki Born diye bağırdı.
Onunla konuşabileceğim bir numara bul. Ya karımla konuşurum ya da bu iş burada biter. Bu arada başını gövdenden ayırmayı da unutmam. David telefonu kapatarak yüzündeki teri sildi. Bu işi halletmişti. Konuşan ve her şeyi tasarlayan Jason Bourne'du. O neler söylemesi gerektiğini, ne zaman tehdit edeceğini iyi biliyordu. Hava kararmak üzereydi. Şimdi otele dönebilirdi. Müdür yardımcısının sözleri doğruysa, şimdi Tayvan'a gidecek uçakta yer ayırtmaya çalışıyordu herhalde. David hızlı adımlarla yürüdü. Biraz sonra Mary ile konuşacaktı. Konuşması gerekiyordu. Çıldırmasına engel olacak tek şey karısının sesiydi. Web yatağın kenarına ilişti. 15 dakikan sona erdi.
5-2-6-5-3'ü ara.
5 mi? David numarayı fark etmişti. Yani karım Kowloon'da değil Hong Kong'da mı?
Kendisi hemen oradan götürülecek.
Karımla konuştuktan sonra seni arayacağım.
Buna gerek yok Bay Bourne. Orada durumu bilen kimseler var ve size bilgi verecekler. Benim işim bitti. Beni hiç görmediniz.
Görmeme gerek yoktu ki. Sen o bürodan ayrılırken bir fotoğrafın çekilecek. Bunu kimin ve nerede yaptığını da bilemeyeceksin. Kendine iyi bak. Tatlı şeyler düşün ahbap.
Web telefonu kapatıp 3 saniye bekledi. Sonra verilen numarayı çevirdi.
Biri Way dedi. Ben Bourne. Karım telefona gelsin.
Nasıl isterseniz. David, sinir krizi geçirmek üzere olan David Beck bir şeyin yok diye sordu. Hayır, sadece yorgunum sevgilim, sen nasılsın?
Sana iliştiler mi, canını yaklar mı?
Hayır David, tam aksine çok iyi davrandılar ama bilirsin bazen çok yorulurum. Zürih'te kaldığımız hafta sen Frau Münster ve müzeleri görmek istemiştin. Limmat'ta yelkenliyle dolaşmamızı önermiştin ama yorgun olduğumu söylemiştim.
Zürih'te bir hafta geçirmemişlerdi. Sadece karabasanı andıran bir gece geçirmişlerdi ve ikisi de az kalsın ölecekti. Kendisi Steppdeckstrasse'deki katillerle uğraşırken, Mary'yi de Guisan Kuei'de terk edilmiş bir rıhtımda ölüme mahkum etmeye kalkışmışlardı.
Mary ne anlatmaya çalışıyordu?
Evet, anımsıyorum.
Onun için sakın üzülme sevgilim. Geldiğin için şükürler olsun. Yakında birlikte olacağız. Bunu bana söz verdiler. Paris'teki gibi olacak. David, Paris'te seni kaybettiğimi sanmıştım. Ama bana dönmüştün ve gideceğimiz yeri iyi biliyorduk. Koyu yeşil yapraklı ağaçları olan o güzel cadde benim en sevdiğim ağaç.
Bir içince kadının elinden telefonu alın diye emretti. Kocasına bilgi veriyor. Çabuk onu konuşturmayın. Web buz gibi bir sesle karıma zarar verirsen kısacık ömrüm boyunca çok pişman olursun dedi.
Adam sakin sakin konuştu.
Şimdiye kadar yakınacak bir şey olmadı. Karınızı duydunuz, ona iyi baktık. Onun bir şeyi var, ona ne yaptınız, bana anlatamadığı nedir?
Bu sadece gerilim Bay Bourne. Karınız size bulunduğu yeri tarif etmeye çalışıyordu. Aslında yanlış bilgi verdi. Hoş doğru bilgi de verseydi bu telefon numarası kadar işe yaramaz artık. Çünkü kendisini şimdi Hong Kong'daki binlerce apartmandan birine götürüyoruz. Karınıza neden zarar verelim? Bu amacımıza ters düşer. Büyük bir taypan sizinle konuşmak istiyor.
Yao Ming mi?
Sizin gibi onun da birkaç adı var. Belki anlaşabilirsiniz.
Ya anlaşırız ya da o ölür. Sen de tabii.
Sözünüze inanıyorum Bay Jason Bourne. Lantau Ada Kalesi'nde yani erişilmeyecek bir yerde olan yakın bir akrabamı öldürdünüz. Bunu anımsayacağınızdan eminim.
Dosya tutmuyorum. Yao Ming'i ne zaman göreceğim?
Bu gece.
Nerede?
Kendisi çok tanınan biridir. Bu yüzden umulmadık bir yer olacak.
Yeri ben seçsem?
Kabul edemeyiz. Israr etmeyin. Karınız elimizde.
David kontrolün kendisinden çıktığını anladı. Yeri söyle.
Surlu kent. Bunu bilirsiniz sanırım.
Webb anımsamaya çalıştı. Doğru biliyorsam dünyanın en pis yeri.
Başka nasıl olabilir? Burası Çin Halk Cumhuriyeti'nin kolonide sahip olduğu tek yer sayılır. Aşağılık Mao Zedong bile polisimize orasını temizlemesi için izin vermişti. Ama polis fazla para almaz. Dolayısıyla da oradaki pislik sürüyor. Bu gece pazar kapanmadan yani 9.30'la 10'a çeyrek kala arası oraya gelin. Açık pazarın ilk blokunda afrodizyak olarak türlü yılan ve özellikle kobra bağırsağı satan bir kadın vardır. Ona gidip büyük olanın yerini sorun. Kadın size gireceğiniz geçidi, çıkacağınız basamakları söyleyecektir. Sizi karşılayacaklar.
Belki de oraya ulaşamam. Oradakiler cildimin rengini beğenmezler.
Kimse size zarar vermeyecek. Yalnız şık giyinmeyin ve pahalı mücevher de takmayın. Yani değerli saat filan.
Bir saat için kolunu kesebilirler Medusa. Öyle olsun. Önerin için teşekkürler. Web telefonu kapatarak 9:30-9:45 diye mırıldandı. Pencereye giderek limana baktı. Mary ne anlatmaya çalışmıştı?
Bazen çok yorulurum. Mary bir çiftlikte büyümüştü ve öyle kolay kolay yorulmazdı. Sakın üzülme sevgilim, bu da saçma bir istekti. Paris'teki gibi olacak, gideceğimiz yeri iyi biliyorduk. Koyu yeşil yaprakları olan o güzel cadde benim en sevdiğim ağaç.
Hangi cadde, hangi sevdiği ağaç? Bunların hiç anlamı yoktu. Oysa karısı boş konuşmazdı, o sözleri anlaması gerekirdi. Orada dururken kafası bomboştu, karısı ona bir haber vermişti. Mary'nin istediğini yapamıyordu. İçinden bir ses anlayamadığı şeylerle zaman yitirmemesini söyledi. Şimdi düşmanı düşünmesi ve ona göre plan yapması gerekiyordu. Şık giyinmemesini tembih etmişti adam. Öyle giyinmeyecekti ama kılığı da onların beklediği gibi olmayacaktı. Jason Bourne'u anlamaya çalıştığı aylar boyunca bir şeyi fark etmişti. O adam durmadan değişen biriydi. Bu yüzden ona Bukalemun adını takmışlardı. Değişik çevrelere kolaylıkla uyabilen biriydi. Üstelik türlü peruk, takma burun ve benzerlerine başvurmamıştı. Sadece görünüşünü bulunduğu çevreye uydurmuştu. Onun içinde Asya ve Avrupa'da aranan adamı kimse doğru dürüst tarif edememişti. Kimi saçlarının sarı, kimi koyu renk olduğunu söylemişti. Gözleri kahverengi, mavi ya da elaydı. Cildi soluk veya lekeli ya da güneş yanığıydı. Randevu lüks ve loş bir yerdeyse şık ama gösterişsiz şeyler giyiyordu. Doklar ya da kentin pis bir mahallesine gittiğinde de üstünde buruşuk ucuz bir giysi bulunuyordu. David Webb içte içindeki bu kalemuna güveniyordu. Jason Bourne'un istediği gibi hareket edecekti. İlk telefon konuşmasından sonra Penn'in Sula Oteli'ne gidip kaktüsün hazırladığı 3. pasaporttaki adla bir oda tutmuştu. Para dolu çantayı da otelin kasasına koydurmuştu. Onu arayanlar varsa Regent Oteli'ne uğrayıp Cruet'i soracaklardı. Regent da biraz giysi bırakarak eşyalarını topladı. Yine servis asansörüyle Salisbury yoluna açılan kapıya indi. Regent'taki hesabını kesmedi. Onu arayanlar olursa bu otelde kaldığını sanacaklardı. Peninsula Oteli'ne gelince yemek yedi. Sonra çıkarak açık dükkanlardan alışveriş etti. 9.30'da Surlu Kent'te olacaktı. Emirleri Jason Bourne veriyor ve David Webb de bunlara uyuyordu. Surlu kentin çevresinde bir duvar yoktu aslında. Yine de burası çelikten yapılmış bir surla çevrilmiş gibi farklıydı. İnsan karanlık, yarı yıkık binaların önündeki işportalara bakarken çok farklı bir yere geldiğini hissediyordu.
Yollarda, pis geçitlerde sakat dilenciler, yarı giyinik fahişeler ve uyuşturucu satıcılarıyla yarış eder gibiydiler. Çevrenin pisliğine bir de küf kokusu karışıyordu. Leş gibi geçitlere açılan binalar genellikle üç katlıydı. Bunun iki katı toprak üstünde kalıyordu. Berbat odalarda da türlü uyuşturucu ve seks satılıyordu. Buraya polis erişemiyordu. Koloni güvenlik örgütünden pek az kimse surlu kentin içine girmeye cesaret edebilirdi. Dışarıda açık pazarda kirli bölmelerdeki masaların üstü döküntülerle ve çalıntı mallarla doluydu. Yiyecek satan yerlerden yağ ve cinsi belli olmayan etlerin kokusu yükseliyordu. Kalabalık hafif yanan sokak lambalarının ışığında bölmeden bölmeye gidiyor, tiz sesle bağırarak pazarlık ediyor, alıyor ya da satıyordu. Bölmelerin önünde de açıkta masalar ve işportalar duruyordu. Çinliler sattıkları türlü hırsızlama mal, ucuz süs eşyası, takılar ve benzerlerinin arkasında çömelmiş oturuyorlardı. Kafeslerde çeşitli kuşlar ve hayvanlar göze çarpıyordu. Bu pis kokulu berbat pazarın hemen ağzında vücudu iyice kaslı bir kadın tabureye oturmuş, yılanların derisini yüzüyor ve bağırsaklarını çıkarıyordu. Sadece elindeki yılanlarla ilgilenirmiş gibiydi. Kadının çıplak sağ ayağının altındaki kafeste simsiyah vücudu hareketsiz, kafası havaya kalkmış bir kral kobra duruyordu. Küçük, sabit gözleri korku vericiydi. Yılan kalabalık yüzünden hipnotize olmuş gibi bakıyordu. Pazarın öbür ucunda üstü başı berbat bir adam belirdi. Pantolonu fazla bol, ceketi çok geniş, ucuz, eski bir kahverengi elbise giymişti. Başındaki Çinlilere özgü siyah şapka yüzünü gölgeliyordu. Her bölme ve işportadaki mala bakarak ağır ağır ilerlemekteydi. Ama sadece bir kez durup bir şey satın alacak gibi oldu. Omuzları düşmüş, kamburu çıkmıştı. Yıllarca tarlada ya da doklarda çalışmaktan çökmüş ve sıska vücudu da yeterince beslenememiş olmalıydı. Onda yokluğun neden olduğu bir hüzün vardı. Durup bir satıcıdan bir kese kağıdı kızarmış balık alan adam, pazardaki diğer erkeklerden farksızdı. Sonunda yılanların bağırsaklarını çıkaran kadına yaklaştı. Gözlerini hareketsiz duran kobraya dikerek Çince, "Büyük olan nerede?" dedi. Kadının yüzü ifadesizdi. "Erken geldin. Hava karardı ama erken geldin." "Beni acele çağırdılar. Tayfanın emrine karşı gelmek mi istiyorsun?" Kadın kaba bir kanton lehçesiyle, "Kendisi bir tayfan için pek de cimri diye söylendi. Bana ne? Arkamdaki basamaklardan in ve soldaki ilk geçide sap. 15-20 metre ileride bir fahişe göreceksin. O beyaz adamı bekliyor. Beyaz adamı tayfana götürecek." "Beyaz adam sen misin? Bu ışıkta seçemiyorum ve Çincen iyi. Yine de kılığından, halinden pek de beyazlara benzemediğin belli."
"Buraya gelmen söylenseydi bir beyaz adam gibi giyinip onun gibi davranır mıydın?"
Kadın çürük dişlerini göstererek güldü.
"Ben Queen Gaiyuan'dan geldiğimi söylerdim. Para taşıyor musun? Zongguaren."
"Bana iltifat ediyorsun ama param yok."
"Yalan söylüyorsun. Beyazlar para konusunda yalan söylerler."
"Pekala, yalan söylüyorum. Bu yüzden yılanının bana saldırmayacağını umarım."
"Budala. O yaşlı ve dişleri de yok, yani zehirsiz. Ama bir erkeğin organının simgesidir. Bana para verecek misin?"
"Hizmet karşılığı veririm."
"Ay ya, bu ihtiyar vücudu istiyorsan pantolonunda bir balta olmalı."
"Balta değil, sadece sözler." Bourne'un sağ eli pantolon cebine gitti, $100 çıkardı. Amerikan dolarıydı. Parayı avucuna alarak sadece yılancı kadına gösterdi. Kadın "Ay ya, ay ya" diye fısıldarken Jason elini çekti.
"Senden istediğim soracak olanlara hiç beyaz erkek görmediğini söylemen. Anlaştık mı?"
"Evet, parayı ver. Ben beyaz adamları nereden bileyim? O buraya hiç gelmedi. İşte yılanın."
Kadın parayı kapıp bağırsakları üstünde Christian Dior yazılı bir poşete koydu. Bourne iki defa eğilip selam vererek oradan ayrıldı. Karanlık bir köşede poşeti attı, elini yağlı kese kağıdına götürerek balık yermiş gibi ağzını oynattı. O sırada saatine baktı, 9'u çeyrek geçiyordu. Tayfanın adamları yerlerini almak üzereydiler herhalde. Adamın güvenlik önlemlerinin ne kadar güçlü olduğunu anlamak istiyordu. Kendisi gözetlenen değil, gözetleyen olmalıydı. Hem tayfanın güvenliğinin zayıf noktasını da anlamalıydı. Bourne basamakları inip soldaki geçide girdi. Orasını iyice gözden geçirdi. Saat 9'u 24 geçiyordu. Tayfanın fahişesi kırmızı bluzunun düğmelerini açmış geliyordu. Siyah eteğinin yırtmacı kalçasına kadar çıkıyordu. Onun birkaç metre gerisindeki bir adam elindeki telsizle bir yere haber veriyordu. Arkasından gelen ayak seslerini duyarak kamburunu çıkarıp durdu Born. Temiz pak giyinmiş, ayakkabıları iyice cilalanmış, orta yaşlı ufak tefek bir Çinli yanından geçti. Bu pis yerden biri değildi o. Yüzündeki tiksintiden de belliydi durum. Patronu emir verdiği için çaresiz buraya gelmek zorunda kalmış biri olacaktı. 11. ayrımın sonu. Sayfa 122.